Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile bu hafta veya bakışı yapacağız. Bu hafta biraz CHP'nin 100. yılını ele alalım istiyoruz. Hem orada üçlü aday var. Büyük kongreye de gidiyorlar. Hem onları değerlendireceğiz hem de Sezgin Tanrı Kurdu'ya yönelik bir linç hareketi var. Onu biraz değerlendirelim istiyoruz. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir anayasa teklifi var. Tam da 12 Eylül'ün yıl dönümünde bu darbe anayasasından kurtulalım şeklinde bir çağrısı var. Bunları değerlendirelim istiyoruz. CHP ile başlayalım istersen. 100. yılını kutlamaya hazırlanan CHP'de İzmir'de kavgayla bir il kongresi yapılmış oldu.
Yani İzmir'deki kavgadan haberimiz var. Diğer yerlerdeki kavgalardan haberimiz olmuyor olabilir. Genel olarak Türk siyasetinde, özel olarak da CHP'de siyaset yapmak derken neyin anlaşılıyor olduğunu çok tipik misali yani. Memleketin hali ne kadar berbat olursa olsun herhangi bir enerji falan hissetmiyoruz. İşte oradan Kılıçdaroğlu çıkıyor. Vay sen yine Sadat'la mı çalışıyorsun, tehdit ediyorsun filan gibi böyle dandik geyikler veya işte benzeri bir dostlar alışverişte görsün işleri oluyor ama iş delege pazarlığına geldiği zaman birdenbire herkes çok siyasi oluyor. Siyaset diye anladıkları şey bu oluyor yani. Bu yani. Ve bu yeni bir şey değil. Bu CHP'ye özgü değil ama genel olarak kaybeden taraflarda bu tür nasıl diyeyim kıyametler daha baskın olur. Pasta küçülünce o pastayı paylaşmak mücadelesi pastayı büyütme çabasının önüne geçer. Geçmişte merkez sağ içinde de kim kaybediyor ise onda daha şiddet mücadeleler oluyor dedi. Şimdi de öyle bir şey var. Çok anlaşılır görünmüyor yani uzaktan bakıldığı zaman sonuçta CHP'nin genel hatları itibariyle bende bıraktığı intiba şu yani bütün bu kavgayı yapanlar CHP'nin mahalli seçimde yine işte %25 oyu alacağını varsayıyorlar. Bir takım büyük şehirleri alacaklarını varsayıyorlar. Ki bu kıyamet kopuyor gibi görünüyor. Kendileriyle konuştuğumda da CHP'lilerde bu nasıl tabir etmek gerekir? Özgüveni hissediyorum yani. Yani millet hani Kılıçdaroğlu'nun daha önce söylediği tabiriyle tıpış tıpış gidip yine oyunu verecek yani. Bu Erdoğan orada durduğu sürece millet tıpış tıpış gidip oyunu verecek diye bekliyorlar. Fakat tablo pek öyle görünmüyor. Yani sen ne görüyorsun bilmiyorum.
Şimdi İzmir'de bir sürpriz olabilir gibi de gelmeye başladı son zamanlarda belediye başkanlığı seçiminde. İzmir'i tartışmalı hale getirebilir İyi Parti adayıyla. Bir kere o dediğin gibi garanti değil hiçbir zaman belediye başkanlıkları. İki, CHP'nin işte 100. yıla girerken bu tür bir tartışma yerine bir 100 yılın değerlendirmesi ve gelecek 100 yılın bir ufuk açıcı bir bakışını bize vermiş olsaydı çok daha belki iyi olabilirdi. Daha sakin düşünerek, kongrelerini yaparak, bu kongrelerde bunları tartışarak ama maalesef öyle olmuyor. Belli ki biz büyük bir değişim bekliyoruz. CHP içerisinde değil, siyasetin tümünde toptan yeni isimlerin çıkmasını bekleyeceğiz herhalde.
Yeni isimler mi, yeni bir örgütlenme tarzı mı,
Örgütlenme tarzı, evet.
yeni bir şeye ihtiyacımız olduğu çok aşikar görünüyor. Yani kayıkçı kavgası hem iktidar kanadında hem muhalefet kanadında sürüyor ve buradan Türkiye'nin menfaatine bir şey çıkmayacağını biz çok uzun süredir görüyoruz. Artı zaten hani sadece biz görmüyoruz yani sadece bu mevzulara kafa yoranlar görmüyor. Çok ciddi bir siyasetten uzaklaşma görülüyor. Bu seçimde sandıklara seçmeni götürmek çok zor olabilir. Herkesin güvendiği şu var yani işte Erdoğan CHP karşıtlığı üzerinden, CHP de Erdoğan karşıtlığı üzerinden yine seçmenini sandığa götürecek. Seçmen de tıpış tıpış gidecek ve bu manasız oyunda taraf olacak diye bekliyor. Olabilir de bu yani olmayacak diye söylemek, öngörüde bulunmak çok doğru olmayabilir. Ama şimdiki tablo itibariyle bakıldığında benim kamuoyunda hissettiğim şey yani tamam kardeşim yapın dövüşünüzü biz buna ortak etmeyin ruh durumunun çok baskın olduğu ama hani seçimin mahalli seçim olması nedeniyle de dinamikler değişebilir. Bir takım şeyler farklılaşabilir. Ben İzmir ve Eskişehir'i yakından takip ediyorum ve biliyorum yani onlar oraların iç dinamikleri hakkında fikir sahibiyim. Eskişehir'in milletvekillerinin, belediye başkanlarının hepsinin milletvekillerinin önemli bir bölümünü zaten şahsen tanıyorum. Tunç Soyer'i de şahsen tanıyorum. İzmir milletvekillerinin de bir bölümünü şahsen tanıyorum. Dolayısıyla hani oralar hakkında daha çok malumatım var. Onlardan hissettiğim yani biz yıllardır hep bunu yaptık ve bunu yaparak bu iş sürdü. Şimdi yine Süreceksen boşuna gevezelik ediyorsun diyorlar yani. Bilmiyorum, haklı çıkabilirler ama bunun sağlıklı bir şey olmadığı aşikar. İzmir'i CHP kaybedebilir mi? Yani Tunç Soyer kendince kendisini başarılı görüyor. Anladığım bu benim ama ondan başka Tunç Soyer'i başarılı görüyor olduğunu tanıdığı bildiğim hiç kimse yok. Yani CHP'nin içinde de o içinde olanlar da buna dahil olmak kaydıyla Tunç Soyer'in belediye başkanı olmasına çok ciddi çaba harcamış, aday olmasında ve sonra da belediye başkanı olmasına çok ciddi çaba harcamış olanlar da dahil Tunç Soyer'in belediye başkanlığının başarılı bir belediye başkanlığı olduğunu düşünen kimse yok. Daha öncesinde Aziz Kocaoğlu gerçekten çok berbat bir belediye başkanlığı, uzun süren berbat bir belediye başkanlığı sürdürmüş idi. Ona rağmen arka arkaya seçimler kazanmıştı. Bu yani ona yaslanarak Tunç Soyer'in bir daha aday gösterilmeyeceğini veya gösterirse kazanamayacağını söylemek çok da kolay olmayabilir. Ama İzmir kendi, benim ailem İzmir'de yaşıyor. Ortaokulu beraber okuduğum arkadaşlarımın önemli bir bölümü İzmir'de yaşıyorlar ve işte kendi aramızdaki yazışmalarda durmadan bir İzmir güzellemesi yapılıyor falan. Yani ama İzmir'de yaşayan hiç kimse İzmir'in eski İzmir'i andırmadığını ve bunun sorumlusunun da böyle hani göçmenler veya işte falanca filanca olmadığını, basbayağı İzmir'i kötü yönetiliyor olduğunu hemen herkes teslim ediyor. Yani kötü yönetiliyor İzmir. İzmir Türkiye için ciddi bir kaynak. Seninle geçen seçimden önce İzmir hakkında konuşmuş idik. Ta o zamandan mutabık kalmıştık ki İzmir önemli bir kaynak Türkiye için. Hep öyle oldu ama son dönemlerde yani işte böyle taşralaştı. Fakat işte böyle kendi kendisine güzellemeler yapıp tatmin üreterek yaşıyor. Bu açmazı Tunç Soyer'in aşabileceğini düşünmüştüm. Talihsiz bir dönemde belediye başkanı olduğunu teslim ediyorum. Türkiye için ve dünya için talihsiz bir dönemde yani işte pandemi geldi, ekonomik durgunluk geldi vesaire. Uluslararası ilişkilerde ciddi bir gerginlik dönemi oldu. Halbuki İzmir için potansiyel artık kendi ağır ülkesinde değil, ulus aşırı ilişkilerde idi. Onlar zorlaştı vesaire. Dolayısıyla yani Tunç Soyer'in açısından bakıldığında mazeret bulmak o kadar zor değil. Ama mevcut şartlarda İYİ Parti doğru dürüst bir çıkış yapsa İzmir seçmeni o kadar tarihsel olarak bakıldığında o kadar böyle CHP aşığı falan değildir. Oyun çok başka yerlere gidebilir. İYİ Parti böyle bir inanç ve hareketlenme olur mu? Şüpheliyim, bilmiyorum yani. Eskişehir'e bakın.
Ümit Özdağ'la adayım diye çıktı İzmir Milletvekili İyi Parti'den ve dolaşıyor. Epey yerlere gidip geliyor. Çalışmaya da başlamış şu aşamada. Ama hani ne kadar hareketlendirebilir onu zaman içerisinde göreceğiz.
Bence yanlış bir isim, yanlış bir aday. İzmir'i bildiğim kadarıyla konuşuyorum. Yani İzmir'de daha İyi Parti için oyunu değiştirebilecek aday benim bildiğim kadarıyla Özgener olabilirdi. Bu şartlar altında yani Özdalem'in İyi Parti adayı olarak ortaya çıkmış olduğu durumda Özgener'in AKP adayı olma ihtimali var. O zaman oyun çok başka yere doğru seyredebilir yani. Özgener bugüne kadar benim bildiğim kadarıyla bunları onu şahsen tanımıyorum. Uzaktan bu bilgiler. Şimdiye kadar böyle işte AKP cenahından gelen davetleri pek kabul etmemiş idi ama bu sefer oyun değişti.
Sanki kabul edecekmiş gibi bir atmosfer içerisinde olduğunu onu tanıyanlar söylediler. Ben de onlardan aldığım bilgiyi söylüyorum.
Yani bu teferruatı Eskişehir için de benzer bir teferruat var. Yani şimdi Eskişehir'de de CHP'nin içinde zaten ciddi bir sıkıntı var. Yani Büyükelçinin altındaki iki büyük ilçe belediye başkanının arasında yıllardır süren bir kavga var. İkisinin yaslandıkları kaynaklar da birbirinden farklı. Yani işte Tepebaşı Belediye Başkanı olan daha çok Kılıçdaroğlu'yla ve genel merkez elitleriyle iş tutan, halbuki işte Odunpazarı Belediye Başkanı teşkilatla iş tutan birileri. Oradaki kongre nasıl sonuçlanacak? Bundan öncekinde Odunpazarı Belediye Başkanı hem Büyükelçini hem de Tepebaşı Belediye Başkanı'nı tuş etmişiydi. Bu sefer nasıl sonuçlanacak falan bunları bilmiyoruz ama bariz bir biçimde Odunpazarı Belediye Başkanı Kılıçdaroğlu'nun karşısında pozisyon aldı ve bunun üzerine onun karşısına geçmek için Büyükelçen'le Tepebaşı Belediye Başkanı zaten o taraftaydı. Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldılar ve bu gerilim zaten başlı başına Eskişehir için bir sıkıntı kaynağı iken İYİ Parti'den seçilmiş ve popüler bir sanayici, şimdi bana gelen dedikodulara göre AKP'den aday olabilir veya İYİ Parti'den aday olabilir. Orada da dengeler değişebilir. Bunlar şimdi CHP'nin elindeki 11 Büyükşehir Belediyesi'nin arasında en kolay görünen, yani CHP açısından en kolay görünen belediyeler. İstanbul'la, Ankara'yla, işte Mersin'le, Adana'yla, Hatay'la falan kıyaslayacak olursa, Antalya'yla kıyaslayacak olursa, yıllardır elinde tuttuğu belediyeler yani. Son dönemde kazandığı, işte kazanıp kaybettiği falan belediyelerden değil bunlar. Buralarda bile CHP zorlanacak gibi bir tablo ortaya çıkarsa CHP başka hiçbir yeri alamaz. Buradan bir genelleme yapacak olursak yani. Ama benim hissiyatım şu ki yani hiçbir belediyeyi almayalım gerekirse ama CHP'yi işte şuna kaptırmayalım, İmamoğlu'na kaptırmayalım. Kafasında olan çok sayıda CHP'li var veya CHP gerekirse hiç belediye alamasın ama bu Kılıçdaroğlu'ndan kurtulalım diyen çok fazla sayıda CHP'li var. Dolayısıyla biz olayı belediyelerin kazanılması üzerinden okuyoruz ama her CHP'li oradan okumuyor. Yani buna işaret etmeye çalışıyorum. Siyaset sıradan seçmenler için, oy verenler için başka bir şey. Bunu yapanlar için, yapan elitler için başka bir şey. Ve bizim videoların altına gelen yorumların bazıları da ve işte başka sosyal medyada yapılan tartışmaların önemli bir bölümünde gösteriyor ki seçmenlerin bir kısmı yukarıda Olimpos Dağı'nda oynanan oyunun kendilerini hiç umursamayan insanlar tarafından oynanıyor olduğunu idrak etmekte veya kabul etmekte çok zorlanıyorlar. Yani. Ama realite bu yani. Yani çok önemli değiliz onlar için. Bu şartlar altında bir de işte senin dediğin gibi partinin 100. yılı tantanası girdi ve heder edildi. Üstüne bir de kurultaya doğru gidiyoruz. Kurultayda da 3 tane aday yarışacak gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu, ben hayatımda hiç aday olmadım, bu sefer de değilim filan geyikli. Yani bu böyle kendisinden başka herkesi aptal zannetme halini sürdürüyor yani. Kendisini çok akıllı görme halini. Sonuçta söylediği şey doğru da olabilir yani. Ona birileri sen aday olmazsan partinin hali vahim diyor olabilir ve o yüzden aday oluyor olabilir ama bunlar sağdan say, soldan say 10 kişidir ve zaten onları da oraya getirmiş olan Kılıçdaroğlu'dur. Yani ben de şimdi böyle ben aday olmuyorum ama siz beni yapıyorsunuz derim yani. Şartları böyle kurarım. Ondan sonra derim ki çok güvenilir bir biçimde ve doğru bir şekilde yani ben istemiyorum ama siz yapıyorsunuz derim yani. Mesele şu, sen demokratik bir biçimde kurultayda yarışmayı göze alıyor musun? Almıyorsun. Bu sefer alacak mısın? Bilmiyoruz. Göreceğiz bakalım Özgür Özel'in ve Örsan Ömer'in başına neler geleceğini. Ama CHP'nin içinde 2 tane böyle kendilerince işte kanat olan 2 damar var gibi uzaktan bakıldığında böyle görünüyor. Aslında ben o insanların da bir bölümünü tanıyorum. Öyle tasnif edilebilir olduklarına da çok inanmıyorum ama kendini öyle tasnif ediyorlar. Yani bir damar ne diyor? İşte partiyi ilk kodlarına döndüreceğiz. Yani hangi kodlara? İşte Atatürkçü Cumhuriyetçi kodlara döndüreceğiz. Öteki size diyor ki partiyi ilk kodlarına döndüreceğiz. Yani hangi kodlara? Sosyal demokrat kodlara. Şimdi partinin ilk kodları bunların ikisi de değil yani. İşte tuhaf tarafı bu. Parti kurulduğunda tabiatı itibariyle bir eleştiri olarak söylemiyorum. Faşist bir tek parti olarak kurulmuş idi. Dönemin şartları ve modası buydu. Türkiye'nin şartları da buydu. Başka türlüsünü hayal etmek absürt olur yani. Ama realite buydu yani.
Bir de yani padişahlık rejiminden öyle demokrasiye geçmek de olmaz zaten, normal. Yani
Yani
en
son
azından
derece normal.
bir parti düzenine geçilmiş oldu yani.
Evet, yani sonuçta Sovyetik işte bir düzen idi o. Sovyetikti ama sosyalist değildi yani. Aslında Sovyetler Birliği de Sovyetikti ama düzey sosyalist değildi zaten. Yani bunların hepsi faşizmin farklı tezahürleriydi. Ya işte yani böyle işte ilk kodlarına dönecek parti filan geyikleriyle bir şeyler söyleniyor. Bunların içeriği yok. Esas mesele burada. Yani peki yani Sovat ne yapacaksınız yani oraya döndüğünüzde işte yani Atatürkçü olduğunuzda mesela veya sosyal demokrat olduğunuzda ne yapacaksınız? Bunların bir cevapları yok. Kılıçdaroğlu bunların arasında neye tekabül ediyor? Bunun cevabı yok. Ama işte ciddi bir Kılıçdaroğlu'nu koruma reaksiyonu var bu kongrelerde. Çünkü parti kurda kuşa yem olabilir korkusu var. kurt kuş kim onu da bilmiyoruz işin tuhaf tarafı. Kimsenin realiteyle bir alakası yok yani. Böyle sembolik bir şeyler üzerinden konuşuluyor. Şimdi realiteyle alakası olan bir adam çıkıyor CHP'nin içinden. İşte Tanrı kulu çıkıyor ve bir şeyler söylüyor. Oradan Cumhurbaşkanı abluk sabuk taarruz ediyor. Yani neymiş? İşte dünyanın en bir şey ordusuna nasıl lan? Madem öyle 15 şeyde Temmuz'da bu işlere kalkışmış olan subaylara niye derdest ettiniz? O işte dünyanın en bir şey ordusunun unsurlarıydı onlar. Bu nasıl bir kafa yani böyle? Bunu bile söyleyemeyen, hop ne oluyoruz diyemeyen, aksine çünkü işte o ordu konusunda aslında Erdoğan'la aynı pozisyonda olan, hatta daha da radikal bir biçimde orducu olan bir CHP geleneği var. Yani sosyal demokratsa da orducu, Atatürkçü ise de orducu. Zaten her neyse orducu yani. Türkiye'nin başını defaatle belaya sokmuş ve Türkiye'de bir takım büyük hikayeler uğruna gerçekten çok mide bulandırıcı işler yapmış olan orduyu tartışılmaz bir şey haline getirmek konusunda siyasetin iki kanadı gördüğün gibi anında birleşiyor yani. Ortada güya birbirine
Erdoğan açısından bu bir fırsat. O seçimde toplumu ikiye bölme, düşmanlaştırma, işte bir CHP'nin etrafında kenetleme, bir de kendi etrafında kenetleme için işe yarayabilecek bir malzeme bulmuş oldu. Dolayısıyla bunun üzerinden gidecektir, işte terörist müsveddesi diyecek, başka şeyler söyleyecek ve o kamplaşmayı derinleştirmeye çalışacak gibi gözüküyor.
tamam mı? O kamplaşmayı derinleştirir. Çünkü yani sen şimdi o orduculuk yaptığı zaman ondan daha orducu olduğun zaman ve ona işte kardeşim madem öyle niye 12 Eylül generalleriyle uğraşıyorsun veya 15 Temmuz subaylarıyla uğraşıyorsun demediğin zaman ve sen de Tanrı kulunu böyle dımdızlak ortada bıraktığın zaman adam muradına erer. Yani çünkü kamuoyu ha evet yani hakikaten Tanrı kulu demek ki ayıplı bir iş yapmış. Şimdi herkes senin kadar benim kadar siyasette olup bitenlere mesai ayıracak vakti yok ki, hevesi de yok. Dolayısıyla şimdi böyle görüntüler itibariyle bakıyor orada Cumhurbaşkanı bir şeylere kükrüyor. Kükrediğine bir tane CHP'li milletvekili. Bunun muhtevası son derece tali bir şey yani. Orada bir kükreyen bir adam var. Burada kendisine kükreden bir adam var ve bunun ailesi, partisi bunu sahiplenmiyor. Demek ki bu ayıplı. Bu ayıplı adamı burada tutan bir parti var. Şimdi buna mı oy vereceğiz? Buna mı oy vereceğiz yani?
Evet.
Yani soru böyle ana hatları itibariyle defaatli olay böyle oluyor. Sonra işte ama Erdoğan'ın gafları, defoları deşifre edilince seçmen pozisyon değiştirmiyor diye tartışılıyor. Ya öyle bir şey yok ya. Bir şey deşifre etmişliğiniz falan yok yani. Yani siz her seferinde bir ayıplı pozisyonunuz, bir defansif pozisyonunuz vesaire var ve uzaktan bakıldığında görünen tablo bu. Adam nereden saldırırsa saldırsın, dün müdafaa ettiği yerden saldırdığı zaman bile karşısında bir direnç yok. Neden yok? Neden olmadığını biliyoruz. Tanrı kulunun dile getirdikleri Kürt meselesiyle alakalı ve öyle helalleşme melalleşme geyiklerinin tamamı aslında bir gösterişti. Millet aptal yerine koyma haliydi. Realitede bir karşılığı yoktu. Çünkü içeride yok. Çünkü kimsenin CHP'deki kimsenin gönlünde Kürt meselesini efendi gibi masaya yatırma niyeti yok. Kürt bu memlekette, bu memleketin Kürt olmayanlarının yurt dışında, şurada, burada dayak yediği zaman dayak atarak kendisini rahatlattığı özne. Bu kadar sarih yani bu iş ve herkes için bu böyle yani. Dincisi, milliyetçisi, sosyal demokratı, solcusu yani solcularının da görüyorsun yani Kürt dövme konusunda çok sosyalistlerinin de çok çok geride kaldıkları yok yani. Dolayısıyla şimdi kendi içindeki bu dikeni çıkarmadan CHP'nin bu meselelerde doğru düz pozisyon alma ihtimali yok. Doğru düz pozisyon alamayınca böyle ikircikli pozisyonlarda olunca Erdoğan bir bu tarafa geçip Kürtlerin yanından vuruyor. Sonra bu tarafa geçip Kürt karşıtlarının yanından, Türkçülerin yanından vuruyor. Ve her durumda CHP dayak yiyen bir özne olarak orada duruyor. Şimdi Özgür Özel çıkmış işte bir şeyler söylemiş. Sen de beni uyardın ama ona rağmen izleyemedin yani. Yani sahiden de Özgür Özel'e de vakit ayırmak kendime hakaret olarak geliyor olduğu için. Ama yani işte bir sayfa da orada anladığım kadarıyla Kürt meselesi hakkında bir şeyler söylemiş. Ama hepimiz biliyoruz ki yarın eline imkan geçtiği zaman yani diyelim kurultayda Kılıçdaroğlu ha, yani bu bütün bu hikaye aslında danışıklı dövüş diyelim. Bu bana ihtimal dahilinde görünüyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu sefer aday olmayıp Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olmasını ve aslında İmamoğlu'nun yanındaymış gibi görünen Özgür Özel'in bir Kılıçdaroğlu kuklası olma ya da Kılıçdaroğlu'nun iplerini elinde tutanların kuklası olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'yla yarışacak olursa kazanmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Ama Kılıçdaroğlu'nun yarışmama ihtimali olduğunu düşünüyorum bu kurultayda. Çok uçuk geliyor olabilir bizi izleyenlere. Ama CHP öyle bir
Öyle bir ihtimal var, evet. Benim de
yer.
kanaatim.
CHP öyle bir yer yani. Dolayısıyla şimdi Özgür Özel'in elinde imkanlar geçerse, o koltuğa oturursa Kürt meselesi konusunda tas tamam Kılıçdaroğlu pozisyonunu alacak. Çünkü devletin pozisyonu bu yani. Yani devlet bu memleketin milliyetçileri ister CHP'li olsun, ister MHP'li olsun, ister AKP'li olsun milliyetçilerinin milliyetçilik anlayışı Kürt dövmek. Yani geçen programda söylemeye çalıştım. Kürt'ten korkan ama Alman'a meydan okuyan bir acayip hamule yani. Yani Kürt'ten korkuyorsanız haddinizi bilin o zaman Almanlarla aşık atmaya kalkmayın. Kürt korkusu yüzünden bu coğrafyayı emperyalizmin bataklığı haline getirmiş durumdasınız. Ve yani işte şimdi sınırın güneyinde İran'la Bağdat arasında da benzer korku yüzünden benzer abukluklar oluyor. Herkeste bir Kürt korkusu var. Ve
Yani
bu
çok güçlü bir orada yapı var diye bir duygu da oluşturuyorlar. Herkes Kürtlerden korkunca. Esad'da bir Kürt korkusu var. Irak'ta şimdi başladığı büyük bir Kürt korkusu var. İran'da var. Yani Türkiye zaten o durumda. Herkes yok varsaydığı bir yapı için korku üretiyor. Ya da gerçekten korku var orada.
herkes yok varsaydığı o şey unsur için korku üretmek de kalsa bir içim gam yemeyecek. Şimdi herkes yani Kürtler de buna çanak tuttukları için yani onlar başka bir şey yapabilirler mi onu bilmiyorum ama şimdi Kürtler de buna nasıl çanak tutuyorlar? Amerikalıları yani Bağdat'la Tahran arasındaki gerilimde araya da sıkıştıkları zaman Amerikalıları yardıma çağırıyorlar. Onlar Amerikalıları yardıma çağırınca bu sefer Kürt korkusu yüzünden başını dertte hisseden İran'ından Türkiye'sine kadar herkes, Irak'ına kadar herkes Amerika'yı yardıma çağırıyor. Suriye'de Rusya'yı yardıma çağırıyor. Ne olmuş oluyor? Yani sonuçta dünya herkes Amerika'ya, Rusya'ya karşı, herkes anti-emperyalist ama herkes emperyalistlerin elinde oyuncak. Neden? Çünkü bir Kürt meselesi var yani. Şimdi bu problemi efendi gibi çözmek için siyasete ihtiyacımız var ve biz bunu konuşamıyoruz. Siyaset deyince neyi konuşuyoruz? İzmir'deki CHP kongresini kim kazanacak? Oradaki delegeler kime oy verecek? Şimdi bunu konuşuyoruz. Bunu siyaset zannederek yani. Yani ben de anti-emperyalistim. Anti-emperyalizm, benim anladığım anti-emperyalizm şu manaya geliyor. Bu coğrafyada Ermenilerin, Kürtlerin kaderine Amerikalılar, Avrupalılar karar veremesin kardeşim. Kim versin? Ermeniler, Kürtler karar versin. Yani bunun bir üçüncü yolu yok. Biz veremeyeceğiz yani. Yani İranlılar, Türkler, Ermenilerin, Kürtlerin akıbetleri hakkında kararları veremeyecekler. Ya kendileri verecekler ya Amerika, Rusya, Avrupa verecek. Tercih bu kadar basit yani. Şimdi burada eğer Ermeniler ve Kürtler bu kararları verme gücüne sahip olurlarsa, biz onları bu anlamda destekler isek, o zaman buradan Amerikalılar, Ruslar, Avrupalılar ellerini çekerler ise eşit şartlarda biz onlarla müzakere yapabiliriz. Şimdi böyle bir müzakere imkanı yok. Şimdi başımız sıkıştığında Amerika'yı çağırıyoruz. Başımız sıkıştığında Avrupa'yı çağırıyoruz. Sonra ne o? Biz anti-emperyalistiz. Bunu bize böyle siyaset diye, devletin derin siyaseti diye kazıklayıp orada arka taraftan malı götürüyorlar filan. Böyle gidiyoruz işte yani.
Evet, istersen bir anayasa değişikliği de gündeme getirdi Erdoğan. Onu da 12 Eylül anayasasını. Gerçi benim bildiğim kadar, herkesin bildiği kadar anayasa çok defa değişti. Herhalde 5'te 4'ü falan değişti gibime geliyor. Ama bir türlü o ruhu değişmedi.
Ay yani niye 12 Eylül Anayasası değiştirmeye çalışıyoruz ki dünyanın en bilmem ne bilmem ne en güzide o kurumu olan ordusu Türkiye'nin bunu yaptı. Niye dövüşüyorsunuz yani? Yani
Evet.
sonuçta 11 köylüyü uçağa bindirip yere atınca bu kabahat olmayan ordu niye anayasa yapınca kabahat oluyor kardeşim? Senden benden iyi biliyor o köylülerin telef edilmesi gerektiğini. Anayasa yapmayı da ve nasıl bir anayasa gerektiğini senden benden iyi biliyordur. Ne konuşuyorsun yani? Yani işte böyle mercimek kadar aklıyla ve ortada doğru düz muhalefet olmadığı için bu tür lafları edip duran bir unsur yani. Benim açımdan Erdoğan, Özgür Özel'den daha çok ciddiye alınmayı hak eden bir şey değil. Ortada rakip olmadığı için böyle gezinip duruyor. Şimdi sanki anayasa yapmış da ona uymuş gibi konuşuyor. Anayasada açık hükümleri olan birçok yerde bunları çiğnedin. Ve yarın yine çiğneyeceksin biliyoruz. Yani cumartesi annelerinin, yani biz bu programı cumartesileri çekiyoruz ve her cumartesi aynı şey tekrarlanıyor. Cumartesi annelerinin başına gelen her şey anayasaya aykırı kardeşim. Anayasal haklarını kullanmaya kalkıyorlar orada insanlar son derece barışçı bir biçimde. Ve sen bunu kendi kafana göre uydurduğun Bahçeli'den ve işte Şansal Atasagun'dan şundan bundan devraldığın devletin âli menfaatleri ile çelişiyor oldukları gibi bir gevezelikle anayasayı yok saymayı meşrulaştırıyorsun. O zaman niye anayasa yapacağız? Sen söyle olsun yani. Zaten sen söylüyorsun oluyor. Dolayısıyla bu böyle hakikaten bunlar üzerine kafa yormak, bunları konuşmak falan bana zül geliyor ve bize bunları konuşturdukları için bu biçimsiz oyunu sürdürebiliyorlar. Derdim burada benim. Yani ben kusura bakma seninle kontra düştüğümüz olaylar hep böyle olaylar oluyor. Yani neyin anayasası kardeşim ya? Orada anayasa güvencesi altında olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını meselesi var ve o kararları uygulamıyorsun. Sonra bana anayasa yapacakmışsın da bir geyik yani işte. Yapacak anayasa.
Öte
22 sene oldu.
yandan da bir İçişleri Bakanlığı'nda farklı şeyler oluyor. Bir kadro değişimi yaşanıyor. Gerçi Cumhurbaşkanı danışmanlarının çoğu da istifa ettirildi. Yerlerine yeni isimler atanmadı. Sanki bürokraside pek çok değişiyor, pek çok şey değişiyormuş gibi gözüküyor. Sadece orada değil, mafya düzeninde de pek çok şey değişiyor gibi.
Çok anlam veremediğim ciddi bir iş o. Yani bu mesele kendi başına çok anlam taşımıyor olabilirdi. Fakat o Ayhan Bora Kaplan'ın derdest ediliş görüntülerinin alenen servis edilmesi ve oradaki o davranış kodu yani adamı pekala alabilirlerdi. Ve biz evet alındı diye öğrendik biterdi iş değil mi yani?
O zaten o görüntüleri servis etmek için özel bir senaryo hazırlanmış.
Öyle görünüyor. Dolayısıyla şimdi bu ne manaya geliyor ben deşifre edemedim kendi hesabıma. Ama yani burada hedefin Süleyman olduğu aşikar görünüyor yani. Ya, aşikar görünüyor derken ondan da çok emin değilim. Yani biz evet Ayhan Bora Kaplan'ın iş tuttuğunu Süleyman olduğunu biliyoruz falan filan ama yani bu ilişkilerin hepsi pekala akşamdan sabaha değişebilir. Yani Sedat Peker'le de iş tutan oydu. Sonra akşamdan sabah olay değişti. Burada da bambaşka bir şeyler olabilir. Ama bir tuhaflık olduğu görünüyor. Ve bu tuhaflık aslında muhalefet kanadının içindeki koltuk kavgasına benzer bir şeyin iktidar kanadındaki yansıması olarak görünüyor. Erdoğan'ın aslında mangalda kül bırakmayan halinin hiçbir manası olmadığını aslında iplerinin birilerinin elinde olduğunu çok uzun süredir düşünüyorum ve bir şekilde dile getiriyorum. Onlar bir karar değişikliğine gitmiş olabilirler. Öyle görünüyor yani. Çok aceleci açıklamalarında çok yanılabileceğini diye düşünüyorum ama bize bir şey, gözümüzün içine soka soka bir şey yapıyor tırnak içinde devlet yani. Ve işte o devlet Erdoğan da rehin almış durumda ve biz bu devleti geriletmeden Erdoğan'la Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la CHP vesaire, Özgür Özel, Erdoğan'la İmamoğlu arasında taraf olarak filan bir şey, bir tiyatro seyrediyoruz, onun bir parçası oluyoruz. O devleti geriletmediğimiz sürece bize nefes alma imkanı yok yani.
Evet. İstersen burada yavaştan bitirelim. Sonra da orada geldik. Biraz kısa yapıyoruz. Bir süre böyle yapalım. Bazı arkadaşlar itiraz ediyorlar ama bir süre sürdürelim bakalım. Çünkü konu hızla değişiyor Türkiye'de. Belki program sayısını artırarak bu süreyi telafi etmiş de olabiliriz.
Evet yani belki hani bu seçime doğru diye bir başka seri yaparız. Bütün manasızlıkları orada konuşuruz. Haftaya bakışta daha manalı şeyleri Çünkü birçok şey oluyor yani. Sadece siyasette bir şey olmuyor ki, birçok konuda birçok şey oluyor. Onları da haftaya bakışta konuşuruz gibi bir çözüm bulabiliriz belki.
Öyle bir şey yapalım. Çünkü gerçekten bunları çok fazla anlamlandırıp da konuşmanın da çoğu zaman gereği olmadığını düşünüyoruz. Ama konuşuyoruz. Bunlar dediğin gibi seçim çerçevesi içerisinde ele alabiliriz. Peki o zaman bitiriyoruz. Sevgili dostlar, görüşmek üzere. Desteğinize ve ilginize teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.